Ayrım 36, İzmir'in içinde. Samim Kocagöz, sayfa 407. 5. kısım. Uyku tutmamıştı sabaha dek. Askerdeyken tuttuğum nöbetler dışında bütün bir geceyi uykusuz geçirdiğimi anımsayamıyordum. Bu geçen gece başka bir gece oldu. Hiç de uykusuzluk hissetmedim. Lamba hep yanıyordu. Dışarısının aydınlığı odayı iyice basınca kalktım uzandığım yerden. Valense'yi yatağı düzelttim. O da içtiğim cigaradan duman içindeydi. Kapıyı açık bırakıp yüzümü yıkamaya gittim. Yine sıra sıra odaların önünde nöbetçiler vardı. Koridorun üst başındaki koğuşta bir kaynaşma vardı yine. Yüzümü yıkayıp dönerken şöyle bir baktım. Kimi karyolasının üstünde oturuyor, kimi birbirine girercesine tartışıyor. Gözüme birkaç İzmir'in belalı Demokrat Partilisi ilişti. Bunları İzmir'de tanımayan yoktu. Ali Kıran, başkesen cinsten yemedik nane bırakmamış kimselerdi. Hemen uzaklaştım. Birkaç er ellerinde büyük bir çay güğümü, maşrapalar, zeytin çanakları, ekmeklerle benim odamın önünden geçiyorlardı. Başlarında bir onbaşı vardı. ''Sen serbest misin hemşerim?'' çavuşum söyledi. ''İstersen kahvaltını subayların kantininde edebilir misin? Yok, istersen burada ekmeğini ye.'' ''Burada ekmek yiyeyim onbaşım.'' ''Sen bilirsin.'' diye erlere işaret etti. Dörtte bir ekmek, küçük çanak zeytin, bir kocaman maşrapa çayı odadaki küçük masanın üstüne koydular. Erin biri kocaman bir kaşık şekeri çayıma koyuyordu ki engel oldum. ''Yarım kaşık yeter hemşerim.'' dedim. Bu sırada koridorda bir gürültü koptu. ''Onbaşı koğuştakileri yemekhaneye sürüyorlar.'' diye söylendi. Öyle laf edermiş gibi sordum. ''Bizi niye koğuşa koymadılar?'' Onbaşı kendi dilince, ''Politikecileri hep bir araya katıyorlar, başka suçluları ayrı odalara kapatıyorlar. Koğuştan ayrı odalara sürülenler de var.'' Durdu onbaşı, şöyle bir yüzüme baktı. ''Sen temize çıktın olmalı.'' ''Öyle gibi.'' ''Haydi geçmişi ola.'' Yürüdü gitti erleriyle. Kara yağız bir delikanlıydı. Böylece konuşması içimi biraz serinletti. Arkalarından kapıyı kapadım. Çöktüm ekmeğin zeytinin başına. Basbaya keyiflenmiştim. Belki de komutan yargıç biraz sonra beni çağırıp bırakacaktı gideyim. Yüzümü yıkamaya gittiğimde açık bıraktığım kapıdan bütün cigara dumanı, pis hava, pis düşüncelerle birlikte çıkmış gitmiş gibiydi. Bir yandan da düşünüyordum ki gece sabaha dek içtiğim cigara sporculuğuma sığmazdı. Oldu olacak, yak şu çayla birlikte bir cigara daha Emre dedim. Kalan çayı, cigarayı tüttürerek içiyordum ki bu kez kapım vuruldu, açıp içeriye girilmemişti. Günaydın diyerekten dün akşam vakti beni buraya kapatan üst çavuş göründü, yüzü gülüyordu. Askerlik ödev ciddiyeti yoktu üstünde. ''Buyurun çavuşum, günaydın.'' diye doğruldum. Geçtim karyolanın üstüne oturdum, ona iskemleyi bıraktım ama oturmadı. ''Pek vaktim yok, size saat 11'e doğru sıra geleceğini haber vereyim.'' dedim. ''Tutuklu değilsiniz artık, yüzbaşım buyurdu, çıkıp bahçede dolaşabilirsiniz. Öyle sanıyorum ki tutanakları imzalamaktan başka işiniz kalmadı.'' ''Canım hiç de dışarı çıkmak istemiyor çavuşum. Kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Her gelenin biri hiç haberim yokken beni bir işe bulaştırmış. Belki de iftira etmiş. Bunu saat 11'de anlayacağız.'' ''Olur böyle şeyler. Gelir insanın başına. Siz temize çıktınız ya, ona bakın.'' Kapıya doğru yürüdü. ''Çıkıp dolaşsaydınız bahçede iyi olurdu. Değil mi oturmak istiyorsunuz? Bari size bir gazete bırakayım, vakit geçer.'' ''Eğlenceli haberler var. Bu gazeteciler de pireyi deve ederler.'' Çavuş benim de siz diye konuşuyordu. Dün geceki hali yoktu üstünde. Çıkarken kapıdan zaten cebinden ucu görünen gazeteyi çekip bana uzattı. Kapıyı da çekip gitti. Bana gelince gazeteyi elime almamla tepemden aşağıya bir kazan kaynar su dökülmüş gibi yandım tutuştum. Sonra buz kesildim. Her yakam tir tir titremeye başladı. Yutkunamıyordum. Gazetenin adının altında adından büyük harflerle bir manşet vardı. Türkiye tenis şampiyonu Emre tutuklandı. Altında manşetin daha küçük harflerle bilgi veriliyor. Yapılan 14 milyon liralık lastik kara borsasına şampiyonun adı karıştı deniyordu. Beynim, yüreğim dura yazdı. Ne Sulhi'nin ne de Hidayet Bey'in adları yazıda doğru dürüst yazılmıştı. Alt yakasını okuyamadım yazının. İşin bu yönü hiç de aklıma gelmemişti. Sonra bir kocaman resim beni çarptı. Yazıların ortasında dün akşamüstü yüzbaşı ile cipe binerken çektikleri bir resim, resmim vardı. Hani cipe binerken yüzbaşı kolumdan tutmuş bana yardım ediyordu. Artık küçük odanın içinde dört dönüyordum. Bir elim ayağım tutmuyor gibi geliyordu bana. Sendeliyordum yürürken. Bir ateşim varmış da yanıyor gibiydi içim. Sonra kendi kendime dur Emre ne oluyorsun diye toparlanmaya çalıştım. Babam geldi aklıma. Onun gibi durumun muhakemesini yapayım dedim. Dedim ya düşünemiyordum artık kafam durmuştu. Böylece nasıl vakit geçirdiğimi bilemeyeceğim. Kapı vuruldu. Taş kesilmiş, arkamı duvara vermiş karyolanın üstünde oturuyordum. Çavuş yine göründü kapıyı vurduktan sonra. Halim nasıldı? Nasıl olmuş bir çavuş benim bu halimden korktu. Özür dilerim, gazeteyi size göstermemeliydim dedi. Aldırma çavuşum. Nasıl olsa görecektim karşılığını verdim. Buyurun, bu iş bitiyor. Komutan sizi çağırıyor. Koridora çıktık. Sanki dört bir yakamda insanlar varmış gibi utancımdan başımı kaldıramıyordum. Bir yoğun sis içinde yürür gibiydim. Gece sorguya çekildiğim büyük odaya girdik. Yargıç yine yerinde oturuyordu. Yüzbaşı yine yanındaydı. Yazıcı çavuş yine yerinde oturuyordu. Yüzbaşı yine yanındaydı. Yazıcı çavuş makinesinin başındaydı. Sağdaki geniş pencerenin perdesi açılmıştı. İçeriye bol ışık doluyordu. Pencereden yemyeşil Çatalkaya'nın önündeki tepecikler görünüyordu. Bu görüntüden sonra birden gözlerim dumanlandı. Başka şeyler de vardı odada. Dört köşesinde inzibat elleri dikilmişti. Yargıcın masasından 5 metre geride önünde masanın Suhi ile Hidayet Bey dikiliyordu. Beni de onların sırasına diktiler. Dönüp bu heriflere bakmak içimden gelmedi. Yalnız yumruğumu iyice sıkmışım. Bu sıkıştan sabahtan beri gazeteyi elimde sıktığımı fark ettim. Engel olamadım gözlerime. Yanımdaki Sulhi'nin üst başında duran Hidayet Bey'e baktım ister istemez. Sulhi Hacı Yatmaz gibi yüz yuvarlak duruyordu. Hidayet'e gelince her zamanki gibi çok şık, ellerini kavuşturmuş, gayet de sakin bir suratla yargıca bakıyordu. Yargıç çavuşa makinede bir şeyler yazdırmaktaydı. Bu işi sürdürürken beni getiren çavuş çok çekingen, korka korka yargıcın yanına yaklaştı, dimdik durdu. Binbaşı başını kaldırınca, ''Engel olmak güç komutanım, gazeteciler ille içeriye girmek size soru sormak istiyorlar.'' Binbaşı yüzbaşının yüzüne baktı, iyice ikisinin de canı sıkılmıştı. ''Yüzbaşı, her işimiz açıktır diye ilan edildi, çaremiz yok.'' diye söylendi. Yargıç çavuşa döndü. Koy ver gelsinler buyruğunu verdi. Kapının açılmasıyla içeriye 8-10 kişi birden daldı. Ellerinde fotoğraf makineleri bana hücum ettiler. Durmadan resmimi çekmeye başladılar. Üstlerine ben de hücum etmemek için kendimi zor zapt ettim. Halimin perişanlığını gören yargıç bana acıdı olmalı. Bütün odayı yerinden sarsan bir sesle gazetecilere bağırdı. ''Geri durun be, basın geriye. Bu ne kepazelik, selamsız, sabahsız, ahıra mı giriyorsunuz?'' Geri geri çekildi gazeteciler, pencerenin yanına dizildiler. Süklüm püklüm durdular. Yargıç sakinleşti, tok bir sesle söylendi. ''Biz burada eşek başı mıyız? Adam bir günaydın der be yahu. Niye bu delikanlıya hücum ediyorsunuz? Memlekette yüklenecek adam mı kalmadı?'' Gazetecilerin hepsi önlerine bakıyordu. Elinde makine olmayan defter kalemli birisi cesaret edip bir adım öne çıktı. ''Sayın yargıcım, bu Emre Türkiye tenis şampiyonu.'' Binbaşı ana avrat düz gidecekti ama tuttu kendisine, bir yutkundu. ''Burada tenis mi oynuyoruz, maç mı var?'' Masadaki paketten bir cigara çekti, çakmağı ile yaktı. ''Yazın, bilgi veriyorum.'' Gazeteciler kalem deftere davrandılar. 14 milyon liranın soruşturması devam etmektedir. Yapılan lastik kara borsası, kara borsa tutarı bu 14 milyonun dövizi araştırılmaktadır. Bir sonuç alınınca resmi bir açıklama yapılacaktır. Emre Tınaz Tepe'ye gelince tanık olarak dinlenmiştir. Dün gece soruşturma uzunca sürdüğünden kışlamızda konuk edindik. Yargıç kapının yanında duran çavuşa buyurdu. ''Beylere yolu göster, işimiz çok, oyalanacak vaktimiz yok.'' Çavuşun önüne düşüp kapıya yürüdü gazeteciler. İçlerinden biri birden geri döndü, biraz da küstahça konuştu. ''Sayın binbaşım, biz de memlekete demokrasiyi getirdiğinizi sanmıştık. Haber alma, resim çekme özgürlüğünü bile bizden esirgiyorsunuz.'' Eh dedim içimden, bu herifi de yargıç aldı içeriye. Oysa binbaşı hiç de kızmadı. Çok sakin, çok duru bir sesle konuştu. Beyefendi, demokrasi gelecek, getirilecek dendi, henüz gelmedi. Şu sıra ihtilal yürürlükte. Her yönetim özgürlüğünü, hukukunu birlikte getirir. Bizimkisi bu. Sırası geldiğinde yine demokrasicilik oyunlarına başlarsınız. Birden doğruldu, masanın üstündeki bir tomar gazeteyi kaptığı gibi havaya kaldırdı. Suçu kesinleşmeyen bir vatandaşı tenis oynuyor diye teşhir etmek özgürlük, demokrasi midir? Asıl suçlularla hiç de ilgilendiğiniz yok. Ayıptır be! Namuslu gazetecilik bu mu? Adam bir söz edecek oldu, kesti yargı. Çık dışarı! Yeter sizinle uğraştığım diye bağırdı. Binbaşının elindeki gazetelerin hepsinin birinci sayfalarında boy boy resimlerimi görünce sendelemişim. Gözlerim karardı. Güçlü bir el koluma yapıştı. Düşüyordum olmalı. Bir inzibat subayı bir iskemle çekip beni oturttu. Yargıç bir de bana demokrasi dersi verecek diye söylenerek yine dosyalara eğildi. Kendimi toparlayınca iskemleden kalktım. İskemleyi alıp bir kenara çektiler. Yargıç şöyle bir gözünün ucuyla bana bakarak dosyadan aldığı makineyle yazılmış birkaç kağıdı yazıcı çavuşa uzattı. Oku dinlesinler. Çavuş yüksek sesle okumaya başladı. Okunanlar benim gece alınan ifademdi. Düzgün bir dille soru ve karşılıklar eksiksiz yazılmıştı. Okuma bitince yargıç bana sordu. İfaden tamam mı? Evet efendim. Sudi'ye döndü. Senin bir diyeceğin var mı bu ifadeye? Hiçbir diyeceğim yok. Zaten Emre Bey'in imzalattığı kağıtlardan, hani onun imzalattığından haberim yok. Askerliğini nerede yaptığına gelince, ne zaman askerlik yaptığına gelince sayın yargıcım, bundan da bir haberim yok. Senin zaten hiçbir şeyden haberin olmamış diye söylendi binbaşı. Hidayet Kor Yüreğe döndü. Sen ne dersin bu ifadeye? Kor Yürek şık kostümünün içinde boynundaki şık kravatını çekiştirerek eğildi doğruldu. Bendenizin Emre'nin askerliği hakkında bir malumatım yok beyefendi. İmzalatılan evrak. Bu zavallı bir hastaya yardım, daha doğrusu hanımına, çocuklarına bir yardım için Rasim Bey'in tarafından tanzim ettirilip imzalatılmış evraktır. Bu ifade doğrudur. Başkaca bir bilgim yok beyefendi. İfadeyi kabul ediyorsun. Evet beyefendi. Evraktaki eski tarihler konusunda ne diyeceksin? Bu hususta bir malumatım yoktur beyefendi. Daha önce de arz etmiştim. Biz evraka o günün imza günlerinin tarihlerini koymuştuk. Bazı gerekli evrakın tarihi 2 yıl öncelerine dek gidiyor. Emre'nin bu tarihlerde Tokat'ta asker olduğu ispatlanıyor. Bu hususta hiçbir malumatım yok beyefendi. Kimsenin bu hususta malumatı yok. Nasıl yürümüş bu iş? Bay Hidayet Kor Yürek şöyle gözünün ucuyla bana yiyecekmiş gibi baktı. Sulhi de gözlerini belertmiş bana bakıyordu. Sonra Hidayet'le Sulhi bir an bakıştılar. Herkes birbirine bakıyordu. Yargıç da bir bir bize bakıyordu. Sulhi birden başını ileriye doğru uzattı. Ola ki sayın binbaşım dedi, ölü Rasim Bey ve şürekasıyla bu emre birlikte evrak tanzim edip tarihlerini ona göre uydurmuşlardır. İşte bu anda kendimi yitirmişim. Bu sözler Sulhi'nin ağzından çıkıyordu ama pek onun akıl edebileceği, düşünebileceği sözler değildi. Ben bu herifi gebertirim diye Hidayet'in üstüne çullandım. 2 inzibat eri, 1 subay adamı elimden zor aldılar. Bir yumruk attım suratına ama subay dirseğimden tutup kolumu havaya itti, yumruğum boşa gitti. Çektiler beni pencerenin yanına, altıma bir iskemle verip oturttular. Başucuma da dikildiler. Biraz kendime geldiğimde baktım yargıç hiçbir şey olmamış gibi yazıcıya Gülseren'in ifadesini okutuyordu. Nasıl İstanbul'a gitmişiz, nasıl hastanede ölmeden önce Rasim Bey'i görmüşüz, evrakı nasıl imzalatmışız, nasıl yapılan para yardımını Rasim Bey geri verip çocuklarına göndermiş bizimle. Bu ifadeye karşı da Sulhi namussuz olabilir efendim, bu adam gün 24 saat nişanlısıyla birlikte dolaşmadı ya demesin mi? Yine yerimden fırlıyordum ki başımda dikilen subay omzuma basıp beni oturttu. Yargıç eğilip yüzbaşının kulağına bir şeyler söyledi. Yüzbaşı yerinden kalkıp kapıya yürüdü. Bana da gel benimle dedi. Arkama baka baka odadan çıktım. Sonra geniş bir kapıdan büyük bir alana çıktık. Bir yanda çiçekli bir park vardı. Alanda yer yer binalar görünüyordu. Yüzbaşı bana bir cigara uzattı. Kendisi de yaktı. Bahçeye doğru yürümeye başladık. Elim ayağım dizlerim hala titriyordu. Cigara parmaklarımın arasında zor duruyordu. Yüzbaşı aldırma, sakin ol Emre diye dostça söylendi. Sonra biraz öfkeli bir sesle ekledi. Ne yaparsın memleket böylesine minareyi çalıp kılıfını hazırlayan kibar hırsızlarla dolmuş taşmış. Son 10 yıllık düzende bunların ekmeğine yağ sürmüş. Yargıcın önünde kendini tutacaktın. Ne var ki binbaşı sabırlı anlayışlıdır. Şimdi siz evinize gidebilirsiniz ama öğle yemeğinden sonraya dek kalmanız iyi olur. Şu adamların sorgusu bitince ifadenizi tutanakları imzalayacaksınız. Durun hele. Yüzbaşı biraz ötemizden geçen bir üst teğmeni çağırdı. Teğmen hemen koşup geldi. Yüzbaşı, Emre Bey birkaç saat daha bizim konuğumuzdur. Öğle yemeğini subay gazinosunda birlikte yersiniz dedi. Sonra dönüp acele acele cigarasının üstüne basıp söndürdükten sonra içeriye gitti. Üst değmen elimi sıktı. Bir şampiyonla tanışmaktan çok sevinçliyim. Size attıkları iftiradan temiz çıktığınız için de geçmiş olsun. Bu kışların içinde olup bitenlerden de erinden subayına dek dakikası dakikasına herkesin haberi vardı. Şaştım. Ne var ki kafam çok karışıktı. Düş görüyor gibiydim. Hidayet Beyefendi'nin tasviri gözümün önünden gitmiyordu. Bu adamın bana yaptığını yanına bırakmayacaktım. Beni bütün İzmir'e ne demek bütün Türkiye'ye rezil etmişti. Öfkemden, hırsımdan çatlayacaktım. Kimselerin yüzüne bakacak halim yoktu. Dört bir yakada erler, subaylar vardı, gölge gibi görünüyordu. Üsteğmenle aşağı yukarı dolaşmaya başladık. Birazcık olsun kendimi oyalayabilmek için üsteğmene albay dedim benimle hep alay ederdi. Resimlerim gazetelerin arka spor sayfalarında çıkıyor diye. Şimdi birinci sayfalarda görmüştür. Üsteğmen ilgiyle sordu. Hangi albay? Babam emekli albaydır. Sizi asker yapmadı mı? Yapamadı. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okudum. Benim babam da generaldi, şimdi emekli. Bana sormadan dosdoğru götürüp beni kuleliğe teslim etti. Askerliği sevemediniz mi? Doğrusunu isterseniz sevip sevmediğimi düşünecek vakit bulamadım. Ama çok alıştım, ısındım bu mesleğe. Harp Akademisi'nin sınavlarına hazırlanıyorum. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Spor yaptınız mı? Harp okulundayken atletizme çalıştım. Yüksek okullar birincisi oldum uzun atlamada. Dereceniz? 6.82. Çok güzel bir derece. Bırakmasaydınız. Güldü. Türkiye rekoru için çalışayım dedim ama benim için 7.30'u geçmek zordu. Spor olsun diye koştuk atladık işte. Oh, bu arkadaşla konuşmak beni biraz açmıştı. Durumumu hiç de yadırgar görünmüyordu. Konuştuk, dolaştık. Yine de aklım davadaydı. Şu Hidayet Kor Yürek Beyefendinin mahkumiyetini bekliyordum. Üsteğmen arkadaşım beni yemeğe götürdü. Birçok subayla tanıştırdı yemekte. Hepsi bana yakın ilgi gösterdi. Sanki konuklarıydım. Niçin geldiğim buraya önemli değildi onlar için. Hep spordan, tenisten filan konuşuldu. Nezaket gösteriyorlar bana karşı diye düşünüyordum. Bu durgun, üzgün halimi hep izleyen Üsteğmen yalnız kalınca birden çıkışır gibi konuştu. Farkında değil misiniz? Sizin suçsuz olduğunuzu bütün garnizon öğrendi. Yarın da İzmir, memleket öğrenir gazetelerden. Subay arkadaşlar bana nezaket gösterdiler, eksik olmasınlar. Yanılıyorsunuz diye gülümsedi Üsteğmen. Bu tutumları nezaket değildir. Suçlu olsaydınız yüzünüze bakmazlardı. Teşekkür ederim, beni teselli ettiniz. Ne var ki bana bu işi yapan herifi benzeteceğim, yaptığını yanına bırakmayacağım. Bakın bunda haklısınız, ben de sizin yerinizde olsam böyle düşünürüm. Sizin yerinizde olmadığıma göre dostça söyleyeceğim, izin verin. Soğukkanlılığınızı elden bırakmayın. Tutun ki 5 setlik bir maç oynadınız, kazandınız. Belasını zaten bulacak. Bu sırada çavuş göründü. Binbaşının beni çağırdığını söyledi. Üsteğmen'e bir yol daha teşekkür ettim. sizi geçirmek için Nizamiye kapısında olacağım karşılığını verdi. 36. ayrımın sonu. Sayfa 417.